Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Ramazan, aslına bakarsanız geçen haftalarda da konuştuk. Hazırlıkları zor, uzun günlere denk geldiğinde oruç tutmak, kısa günlerde gene belki biraz daha, hani böyle ayırmak da doğru mu bilmiyorum ama insan nefsi sonuçta. Zor tarafı var, kolay tarafı var. Kolay günler, zor günler var. Ama bununla beraber insanlar bu zorlukları da kolaylaştıracak, onun içinden sosyal hayatına eğlence unsurları çıkartacak yönler bulmuşlar. Hele de eskiler.
Evet, şimdi ibadetin zaten maksadı insana biraz zorluk çıkartmaktır. Biliyorsun, insanın nefsini biraz zorlayarak itaate getirmek, diz çöktürmektir. İbadetin manası budur. Kulluk, neticede kul dediğiniz diz çöker. Şimdi o zaten olacak ama dediğiniz gibi bazı günler kısa, bazı günler uzun olarak da bu telafi ediliyor. Uzun, yani normal bir ömür yaşamış insan orucu her mevsimde tutuyor. Her mevsimde tutuyor. Bir de eskiler şöyle derlerdi, Allah kolaylığını veriyor. İlahir. Şimdi elbette oruç zor bir ibadet. Belki namaz kadar değil, namazın belli bir zamanı var. Hani ama oruç zor bir ibadet. Hele hele bir de yemeğe düşkün olanlar için. Hele hele bir de hasta olanlar için. Hele hele bir de tiryaki olanlar için. Hele hele bir de zahmetli işlerde çalışan ve çalışmak mecburiyetinde olanlar için. Şimdi normal şartlarda Ramazan ayında insanlar işlerini rölantiye alıyorlar. Esnafsa zaten esnafın işi az çok kolay. Dükkanı geç açıyor belki. İftardan sonra bir daha açıyor. O, İstanbul'da eskiden öyle bir adet vardır. İftarı ederler. Akşam zaten kapanır, evine gider. İftardan bir müddet sonra gelir dükkanını açar. Teravih öncesinde ve teravih sonrasında bazı dükkanlar açık olur. Çünkü
ihtiyaca binaen.
İhtiyaca binaen. Yani. İnsanların çoğu dışarıdadırlar. Hı-hı. Gündüzde mesela öğlen üzeri falan kapatır dükkanı. Çünkü müşteri olmaz o saatte. Hı-hı. Öğlen oldu mu Ramazan ayında el ayak çekilir ikindiye kadar. İnsan uzun günlerde insanlar istirahat ederler. Hı-hı. İmkanı olanlar istirahat ederler. İstirahat edemeyecek, çalışmak durumunda olanlar da enerjilerini tüketmeyecek şekilde yani akşamı rahatça gidip yavaş yavaş çalışırlar. Bu bir tedbir. Memur olanlara zaten daha önce de söylemiştik, geç gelmeleri ve erken gitmeleri hususunda hükümet tolerans gösteriyor. Tabi Osmanlı Devleti'nde şimdi kadar çok memur yok. Onun için yani bu size şaşırtıcı gelmesin. Ramazan ayında bir Osmanlılar'da iş esaslı bir mesai vardır. Yani işin bitmesi mühimdir. Memurun orada hazır bulunması değil, işin bitmesi mühimdir. Yani pek çok valiler, kaymakamlar bazen hükümet konağına bile gitmezler ama talimatını vermiştir, şeyini ayarlamıştır. Acil bir şey için kaymakamın konağına gider, hemen imzalatır, getirirler. Zaten küçük yerler ama iş yürür. Yani ama şimdi mesela bakıyorsunuz mesai ağırlıklı şey saat zaman ağırlıklı bir mesai var. Hı hı. Yani 8-5 arası buradaysa tamam diyor amiri. Halbuki hiçbir şey yapmadı adam, orada oturdu boyun. Hatta bazılarının oturmasında zararı vardır. Evet. Kullandığı her şeyin zararı var. Bundan dolayı memurların mesaileri gevşetiliyor. Mektepler zaten tatil oluyor. Bunu zaten daha önce anlatmıştık. Hastalar için zaten bir özür var ama onun dışında hasta olup da oruç tutması mecbur olan veya kendini mecbur görenlerin de yine kendini rölantide tuttuğunu görüyoruz. Bu devirde, bu mevsimde en çok sıkıntısı olanlar tiryakiler. Şimdi eski tiryakiler, burada tabii alkoliklerden falan bahsetmiyoruz. Vaka eskiden şeytana uyup, nefsine uyup içki içenler bile Ramazan ayı geldiği zaman içkiyi bırakırlardı. Bu çok enteresan bir şeydir yani.
Bir ay boyunca.
Adam hatta belki alkolik denebilir yani. Bir ay boyunca içki içmez. Hatta oruç tutarlardı. Hatta teraviye giderlerdi. Ben böyle insanlar gördüm.
Normal zamanda içki içiyor.
İçki içiyor, her akşam içiyor. Namaz niyaz yok. Ama Ramazan, yani bu da eski terbiyedir. Osmanlı'nın en ednası bile dini prensiplere, ritüellere, şiar denir eskiler, alametlere hürmet gösteriyor. Yani bir sarhoş bile bir yazılı kağıt buldu mu yerden alıp yukarıya koyuyor, hürmet ediyor. Bu eski terbiyenin icabıdır. Zaten demokratlık da daha önce anlatmıştım, bunu icap ettirir. Yani kendi hayatı öyle değilse bile o hayatı ta kıymet verenlere saygı göstermek eski Osmanlı prensibidir. Gayrimüslimler bile Müslümanların oruçlarına hürmet ederler. Aleni oruç yemezler. Çocuklarını bununla alakalı ikaz ederler. Çünkü onlarda da oruç var ama bizdeki gibi değil. Zaman olarak fazla değil. Veya bizdeki kadar ağır değil. Mesela bütün gün aç kalma yok.
Evet,
veya aç
kalma günler çok az. Bazı gıdaları kısıtlıyorlar.
Et ve mahsullerini yemiyorlar mesela. Onlar bile Müslümanlara diyorlar ki bu Müslümanlar dinlerinin icabı oruç tutuyorlar. Bari biz onlara hürmet edelim. Şimdi bile mesela Müslümanlarda bu hassasiyeti göremiyoruz. Ayrı mesele. Şimdi tiryakilerin işi çok zor. Burada tiryakiden kastım tütün ve enfiye tiryakileri. Bu öyle bir iptila ki, bağlılık ki insanın oruç tutması, yani aç kalabiliyor, susuz kalabiliyor ama vücut devamlı o alıştığı şeyi istiyor. Onun için onların canı bayağı sıkılıyor. Şimdi bu sefer insanlarda bir eğlence doğuyor. Malumunuz cemiyette bir takım zaafları veya fobileri olan insanlara çocuklardan büyüklere kadar herkes takılır. Onları alay mevzu yaparlar. Bu fırsat bilirler bu zaaflarını ve kullanırlar. Şimdi bu tiryakilerin tiryakiliğini de bilenler Ramazan ayında iftara yakın tiryakilere takılmayı bir iş edinmişlerdir.
Bu bir eğlence.
Bu bir eğlencedir. Tiryaki de bunu bilmiyormuşçasına veya aklına getirmemişçesine buna kızar. Onlar o kızdıkça karşıdakiler takılmayı arttırırlar. Onlar takıldıkça o kızar. Bu da eski zaman eğlencesi. Belki çok da hoş bir şey değil ama yani böyledir. Hakikat böyle. Hatta anlatırlar ki Sultan Mahmut, II. Mahmut, Musahibi ki o ikisi çok beraber zaman geçirmişler. Musahip padişahların yakınında olan ona nedimlik yapan yani sık sık beraber olduğu kimsedir. Bu kimseler zevki selim sahibi, güzel giyinen, güzel konuşan, hoş sohbet insanlardır. Bunların devlet işlerine müdahalesi yoktur. Çok zaman makam rütbeleri de yoktur. Ama padişaha çok yakındırlar.
Yani aslında birer psikolog gibi çalışırlar değil mi?
Çalışırlar. Padişahın gamlı olduğu zaman onu esprileriyle, anlattığı fıkralarla, yaptığı taklitlerle eğlendirirler. Biraz belki insana soytarı gibi gelecek ama tabi bu bir ihtiyaçtır aslında. Yani idare ve karar mekanizmasında olan insanların rahat olması, stresten uzak olması lazımdır. Eski siyasetnamelerde bu anlatılıyor. Bu musahip sohbet eden, arkadaşlık eden demek. Musahibi Said Efendi var. Bu çok meşhurdur. Böyle bir padişahların müsahipleri vardır. Bunlardan bir tanesi bu. Çok fıkraları var Sultan Mahmut'la alakalı. Bunlardan bir tanesinde de gene bir Ramazan akşamı padişahla mütenekkiren tebdili kıyafetle yani kıyafet değiştirerek sokağa çıkıyorlar. Eski hükümdarların adetidir kıyafet değiştirerek sokağa çıkmak. İki sebeple bir halkın arasında halkın ne dediğini, ne düşündüğünü, nasıl yaşadığını görmek. Bir de sarayın dağdağısından, teşrifatından uzaklaşmak. İki sebeple. O zaman şimdiki gibi haberleşme yok. Kimse tanıyacak hali yok. Yani suretini bilen yok. Saraya girip çıkan çok az. Nadiren tanınıyorlar. O zaman hemen kirişi kırıyorlar. Gene böyle bir tebdili kıyafetle gezerken babası Sultan 1. Abdülhamit'in türbesi var. Sirkeci'de, Bahçekapı'da. Hamidi Evvel türbesi derler. Bu türbe yakın zamanda açıldı. Sultan 4. Mustafa da orada. Sultan 2. Mahmut'un ağabeyi. Ve burada aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in bir ayak izi vardır. Ve natürel olma ihtimali en kuvvetli olan ayak izidir. İstanbul'da bulunan 4 ayak izinden bir tanesidir. Ve muhtemelen de en kuvvetlisidir. Yani öyle tahmin ediyorum. Öyle diyorlar. Orayı ziyarete gidiyorlar. Eskiden her türbenin bir türbedarı var. Bu ister bir evliya alim türbesi olsun, ister bir padişah türbesi olsun. Türbeyi temizliyor, havalandırıyor. Örümcek ağlarını alıyor. Buhur yakıyor muayyen gecelerde. Ziyaretçileri karşılıyor. Oranın emniyeti, sarığını temizliyor. İşte üzerindeki puşideyi silkeliyor. İşi o. Oraya bakıyor ve o türbenin vakfı var. O vakıftan da maaş alıyor. Yani
her Sultan, türbenin bir vakfı var.
Hemen hemen. Ya oğlu yaptırmıştır, bir vakfa bağlamıştır. Ya kendi yaptırmıştır, ki kendi yaptırmıştır Sultan Hamid'e evvel. Bir vakfa bağlamıştır. O yanındaki 4. vakıf hanı falan hep onun vakfıdır. El koydular onu, yıktılar, apartmanlar yaptılar. Onları padişahın vakfıydı. Padişah yaptırdığı camiler var karşıda. Yani o mesela Beylerbeyi Camii'ni Sultan 1. Abdülhamit yaptırdı. Başka camiler de var. Hepsini birden türbeye de ona bağlıyor. Hepsinin vakfından türbeye de türbedara şu kadar maaş verilsin. İşte türbenin masrafları için şu kadar para ayırıyor kendisi önceden sağlığında. Türbeyi ziyarete gidiyorlar. O türbenin türbedarı da tiryaki birisiymiş. Şimdi padişah ve musahibi geliyor. Tanıyor tabi onları. Buyurunuz efendim. Hoş geldiniz efendim. Fakat canı burnunda. Yani top atılsa da
çubuğumu
yaksam diyor. Zaten tiryakinin iyisi cami avlusunda belli olur derler. Namazdan çıkar çıkmaz yakar sigarayı. Şimdi ben bazen görüyorum Ramazan'da bile namazı kılıyor. Camide hemen dışarı çıkıp sigarasını yıkıyor. Ondan olacak canlar var. Evet. O belli tiryaki işte. Hakiki tiryaki o. Şimdi bunu bildikleri için takılıyorlar. Sultan II. Mahmut çok şakacı bir padişahtı. Nüktedan, ince esprileri olan bir padişah. Sayın Efendi zaten öyle. Geliyor bakıyor diyor ki, bu sarık diyor, iyi sarılmamış diyor. Koskoca bir padişahın sarığının diyor. Böyle perişan olması kabul edilemez diyor. Baş üstüne padişah diyor. Söküyor sarığı. Şimdi sarık sarmak kolay da padişah sarığını sermek kolay değil. Onu tabutun üzerinden çıkarıyor. Önüne koyuyor kavuğunu. Onun tozunu alacak. Ondan sonra bu destar uzun uzayacak. Onu düzeltecek. İçi pamuklu. Onu tekrar muntazam bir şekilde, her zaman da muntazam olmuyor biliyorsunuz. Kıyıyor, iniyor. Sarıyor. Koyuyor. Bakıyor padişah. Aa, diyor.
Olmadı.
Çöz tekrardan. İndiriyor. Türbeder. Çözüyor. Aynı muameleyi tekrar yapıyor. Tekrar koyuyor. Yok diyor. Olmadı. Tekrar. İndiriyor. Tekrar sarıyor. Koyuyor. Padişah. Vallahi hiç beğenmedim diyor. Hünkârım diyor. Babanız yarın cuma selamlığına mı çıkacak diyor. Yarın yaparız diyor ya. Bu kadar diyor. İftara yani bu kadar yakın. Sonra yaparız diyor. Yarın cuma selamına mı gidecek diyor yani. Bırakın diyor yani. O dayanamıyor. Zaten onların maksadı onu.
Onu söyletmek.
Söyletmek. Evet. Bu tiryakilerin işi zor. Ama dediğim gibi insanlara da bir eğlence oluyor.
Ama bunu da söyletebiliyor bir padişaha yani. O kadar gözünü karartabiliyor
şimdi,
insanı.
Şimdi evet. Tiryakinin gözü kararıyor da. Padişah da tabii insanlar biliyor. Padişah hakkı kabul eder. İnsanların beşeri kusurlarını kabul eder. Müsamaha gösterir. Padişah kasıt ve ihmal gibi şeylere müsamaha göstermez. Yani bir hadisede, bir hatada, bir meselede kasıt ve ihmal varsa padişah burada tolerans göstermiyor. Çünkü diyor ki siz diyor burada kasıt zaten hainlik demek. İhmal de sen mazlum ki sadrazamsın. Bu ihmali gösteremezsin. Senin böyle bir hakkın yok. Yani kaptanı deryasın. Sen bu ihmali gösteremezsin. Sen sıradan bir insan değilsin.
Çünkü etkisi büyük.
Büyük. Ama bütün buna rağmen kasıt yok, ihmal yok. Bir problem çıkmışsa onu da toleransla karşılıyor. Eski liderlerin vasfı budur. Şimdi Ramazan ayının bilhassa uzun günlerde geçen Ramazan ayının sosyal hayata çok tesiri var. Sadece ibadetlerle geçmiyor. Kabir ziyaretiydi, mukabeleydi, teravihti bunlarla geçmiyor. Bu günler aynı zamanda da güzel yemek yemek, sosyal münasebetlerin artırılması, güzel sofralar, iftar davetleri, hatta sahur davetleri, yatılı misafirlikler ve her zaman yemediği, her zaman içmediği şeyleri o zaman yiyip içmek, bol miktarda dağıtmak, hediyeler vermek ve bunun dışında da bazı meşru dairede eğlenmek ayıdır.
Şimdi bir parantez açacağım. Ramazanlar, şimdiki Ramazanlara biraz değinelim bu anlamda. İşte bu kadar çok yemenin, bu kadar pahalı yer, mesela bazıları çok pahalı iftarlar. Bakıyorsunuz bir oteldeki bir iftar neredeyse bir ailenin bir haftalık mutfak masrafı kadar. Bunun israf olduğu, buna gerek olmadığı tartışmaları var. Şimdi geçmişteki harcamalarla, Ramazan harcamalarıyla bunları karşılaştırdığınızda israf penceresinden ne görüyoruz?
Şimdi zamanımızda insanlar mefhumlar hakkında tam manasıyla bir kanaat sahibi değiller. Yani tasavvurları, algıları değişmiş. Şimdi mesela ahmakça öne atılmayı cesaret diyorlar. Halbuki cesaret korktuğu halde öne atılması lazım olduğu yerde öne atılmaktır. Her yerde öne atılan adama ahmak der. Başı belaya girer çünkü. Kendinden güçlü bir adama çattı başı belaya girer. İnsanlar cömertliğe israf, iktisada cimrilik derler. Veya tersi. Zamanımızda pek çok mefhum değişmiş. Bu aynı sözü biz bu israf ve içinde söyleyebiliriz. Şimdi bir insan helalinden kazanmışsa, hiç kimsenin canını yakmamışsa, harama el uzatmamışsa, zekatını vermişse, fıtrasını vermişse, kurbanını kesmişse, bu kişinin lüks içinde yaşaması israf değildir. İster sarayda yaşasın, ister villada yaşasın, ister 2-3 arabası olsun, 10-15 hizmetçisi olsun. Bir yazlığa gitsin, bir kışlığa gitsin. Yurt dışında gelsin, yurt içi. Bu israf değil.
Şu cümle geçersiz o zaman. Yani o otelde gidip yemek yiyeceğine 5 tane
Hayır,
fakir doyursun.
Hiç alakası yok. O onun hakkıdır. Onun hakkıdır. Siz İslamiyet'te herkes kazandığı serveti dilediği gibi meşru dairede harcamak hakkına sahiptir. Hiç kimse böyle yapma, şöyle yap diyemez. Böyle bir hakkı yok. Bu Peygamber Efendimiz'in sünnetine aykırıdır. Nitekim peygamberler arasında o kadar zengin olanları vardı ki, Davut peygamber gibi, Süleyman peygamber gibi, İbrahim peygamber gibi. Yani zengin olmak bir suç değildir ve lüks yaşamak bir suç değildir.
Zengin olmakla lüks yaşamak arasında fark var ama.
Fark var. Şimdi zengin oldu adam ama mütevazı yaşıyor. Manasız. Ben onu kınarım o adamı. süflü bir adam derim bu. Servetini için yapmış bu adam. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, İnnallâhe yuhibbe eyyura eseri nimeti ala abdihi. Allah-u Teala sever. Neyi sever? Nimetinin eserini kulun üzerinde görmeyi sever. Zengin bir Mekkeli'ye peygamber buyurdular ki, senin bu kılık kıyafetin ne? Sen zengin bir insansın. Niye böyle geziniyorsun? O tabii dervişlik için öyle geziyordu. Hmm. Hayır dedi. Güzel giyineceksin sen dedi. Sen zengin bir insansın.
Peygamber Efendimiz mesela iftar...
Peygamber Efendimiz bazı zamanlarda çok güzel giyinirdi, çok güzel yerdi. Peygamber Efendimiz durumu farklı. Peygamber Efendimiz bir rol modelidir, bir örnektir.
Hep o örnek gösteriliyor ya, işte evet. O kendisi iftarı böyle açmış, tamam. Bu sofralara ne gerek var?
Peygamber Efendimiz kuzu da yemiş, Peygamber Efendimiz tek bir hurmayla da oruç açmış. Şimdi peygamber bir rol modelidir. Peygamber çok zengindi. Peygamber Efendimiz zamanının en zengin insanıydı. Ondan daha zengin yok. İran Şahı'ndan da zengindi, Roma İmparatoru'ndan. Neden? Kur'an-ı Kerim ganimetlerin beşte birini peygamberimize tevdi etmiş. Fakat peygamber efendimiz mütevazi yaşamayı tercih etti. Onun bir tercihiydi. Niçin öyle yaptı? Şimdi peygamberlik makamına ermiş bir insanın zaten bu gibi şeyler ona komik, oyuncak gibi gelir. Rabbi ile arası iyi, mükemmel bir makamla şereflenmiş birisi için bunlar bir kere tat vermez. İkincisi, örnek olması gereken bir ümmet var. Eğer Peygamber Efendimiz lüks içinde yaşasaydı, onun valileri, ondan sonra gelen hükümdarlar da milleti soyar, sovana çevirir, lüks içinde yaşarlardı.
Hmm.
Peygamberimiz buna, nitekim kitaplarda yazıyor, Hazreti Ömer diyorlar çok zengin olduğu halde niçin mütevazi yaşadı? Sebebi diyor, o öyle lüks içinde yaşasaydı, valileri aynı onun gibi yaşamak isterlerdi ama milleti soyarak, ezerek.
Evet, bunu örnek olmak. Nereden geldiğine bakmadan. Bunu,
ama Peygamber Efendimiz de güzel yaşadı. Peygamber Efendimiz güzel giyinirdi. Bazen çok kıymetli cübbeler giyerdi. Birkaç bin altın kıymetli cübbeler giydiği vakidir. Ama sonra sadaka verirdi onu. Sıma giyerdi örnek olmak için. Çok güzel sofralarda yemek yerdi. Kuzular yerdi. Ama bazen de dediğim mütevazi davranırdı. Yemek aramazdı. Mesela ben bu yemeği sevdim sevmedim demezdi. Ne ikram edilse yerdi. Ama mesela suyu arardı. Ta şehrin dışından su getirtirdi. Hususi adamı vardı. Para verirdi git bana o suyu getir. Medine'deki suyu içmezdi. Tatsızdı çünkü o su. Yani saçlarını tarar, sakalını devamlı düzeltir. Kokular sürünür. Yakışıklı zaten. Yani böyle bir yaşamış. Öyle hiçbir zaman yani bir derviş gibi veya böyle bir hayat yaşamamış. Peygamber algısı, tasavvuru da yanlıştır insanların.
Şimdi bugünlerde çok konuşulduğu için özellikle sormak istedim. Eskiden meşru, örnek verirken...
Evet, eskiden de yani eskiden de hep bütün ulema demişler ki helalinden kazandıktan sonra dilediği gibi harcıyor. Ben bunu daha önce de söylemiştim. Kimsenin oturmadığı bir odada yanan 10 mumluk ampul israftır. Ama bir yalınız var, bir köşkünüz var, bahçesinde bahçe lambaları yanıyor. O israf değildir. 100 mumluk ampuller yanıyor. O bahçenin aydınlanması lazım. Bu israf değildir. Çünkü mahallinde kullanılıyor. İkisi birbirine karıştırmamak lazım.
Evet.
Şimdi efendim, bir adam burada lüks bir tatil yapmasını fakirde niçin yapmasın? Adamın hakkı değil mi bu? Niçin öyle bir evde oturmasın adamın hakkı diye? Adam çalışmış, kazanmış, öyle veya böyle. Allah ona o nimetleri vermiş. Niçin Allah'ın nimetlerini tüketmesin? Ama şu var. Elbette ki bir zengine cömertlik yakışır. Cömertlik nedir? Lüks bir tatil yapar. Aynı zamanda fakirleri de unutmaz. Yetimleri de ihmal etmez. Sıkıntı içindeki insanları da ihmal etmez. Bakın zaten zekatını falan zaten verecek. O zaten onun borcudur. Ben ondan bahsetmiyorum. Ekseri de bu gibi insanlar zaten bunu yapıyor. Bunu yapıyor. Yani bir adam lüks bir otelde lüks bir iftar verdi diye tutup da yani vay israf. O otelde çalışanlar o sayede ekmek yiyorlar. Zenginler bazen 10.000 kişi çalıştırıyor. Fabrikalarında, iş yerlerinde. 10.000 insan ne demek? 50.000 insan demek en az.
O sayısı
10.000 aileye o sayede yiyecek giriyor. Tamam ondan çok kazanıyor olabilir. Şimdi yani Marksizm münakaşalarına girmemize gerek yok.
Hı hı.
Ama neticede o İşsizliğin çok emniyetsiz...
Eğer o fabrikayı kurmasaydı 10.000 kişi evet. işsiz kalacaktı.
Allah onun elinden ona rızık vermiş. Demek ki yani bu kısır... ekonominin içinde kalıyor. Lüks bir otelde verilen iftar. O para nereye gidiyor? Gene cemiyete dağılıyor. Aslında o adamın o da verdiği iftarın bütün insanlara faydası vardır. Biraz
yani,
geniş çaplı düşünme ve dar düşünce lüzumsuz.
Kısa bir aradan sonra bu sofralara döneceğiz. Eski Osmanlı sofralarına iyi yiyenlere ve onlarla ilgili anlatılan hikayelere. Ramazan sofraları meşhur kitaplara, hikayelere konu olmuş, çok tartışılıyor. Çok yiyenler, az yiyenler, en çok pişirilenler, bununla beraber hiç adını duymadığımız yemekler, sarayda başka, paşaların konaklarında başka, vatandaşın evinde başka. Yukarıdan aşağı doğru inelim mi?
Evet, hay hay. Şimdi Ramazan-ı Şerif diğer aylardan daha müstesna bir ay. Evet, ibadet ayı ama aynı zamanda da oruç ayı. Oruç, insanların gün boyu kendisini dünya isteklerinden, dünya nimetlerinden mahrum kıldığı bir ay. Akşam olunca, güneş batınca da Cenab-ı Hak bütün nimetlerden istifade etmeye selahiyet veriyor. İnsanlar meşru dairede, dinin sınırlarını aşmadan Cenab-ı Hakk'ın yarattığı nimetlerden istifade eder. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yarattıklarını men edecek kim olabilir diye tehdit vardır. Şunu yemeyin, bunu yemeyin, bundan değil. Onun için eskiler, daha önce de anlatmıştık, iyi yaşamayı sevmişler. Meşru dairede güzel giyinmeyi, güzel konuşmayı, güzel evlerde oturmayı, güzel eşyalar kullanmayı, güzel kumaşlardan elbise dikilmeyi ve güzel yemeği tercih etmişler. Şimdi güzel yeme deyince insanların aklında Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin meşhur bir sözü vardır. İyi ye, iyi çalış. Buradaki iyi yeden kasıt tabii ki çok ye, patlayıncaya kadar ye değil. İyi yağdan yapılmış yemek ye, kaliteli malzemeden imal edilmiş yemek ye, çeşitli yemekler ye, hep aynı şeyi yeme.
Hı hı.
Yani kendini dünya nimetlerinden mahrum etme ve bunun şükrü olarak da iyi çalış. Onun için eskiler çok yiyorlar değil, zengin sofralarda aldıkları çok azdır. Hepsini yemezler. Yani ortaya belki 5-6 çeşit, 10 çeşit, 20 çeşit yemek gelir ama bunun çok azını alırlar. Avrupalılar için öyle yapıyorlar malumunuz. Bunlar öyle şeye dikkat ettikleri için her şeyden biraz alırlar. Bizim Türklerin bu açık büfe şeyleri parodilere, skeçlere mevzu olacak gibidir. Yani bedava buldukları için tabaklarını ömründe görmedikleri, tatmadıkları, belki hiç yemeyecekleri.
Ve yan yana gelmeyecek.
Ve yan belki yana asla gelmeyecek şeylerle böyle tepeleme doldururlar. Ve bunlar tabii işte bu israftır.
Hı hı.
Bu israftır. Yiyeceğini al, doymadıysan bir daha al.
Hı hı.
Bu yemekhanelerde de çok olur. Bakıyorsunuz yemeklerin yarısı atılıyor. Ne yapalım diyorlar. Siz orada adama yarım koy dediğiniz zaman adam koyuyor. Siz bilmiyor musunuz onun hepsini yemeyeceğinizi? Biliyor. İnsan %90 bilir. Bilmiyorsanız zaten şuursuz bir insansınız.
İstisna olabilir. Hani her zaman güzel ayrı olur ama
o ayrı, ben onu kastetmiyorum. Yani yemek bozuk, kötüdür, tatsızdır. O ayrı. O zaten yani saman ellerinizse samanlık senin. Yani midene de eziyet etmene gerek yok. O israf değil. Mideyi orada kayırmak lazım. O yenmez yani. O israf değil. Ama güzel yenecek bir şeyi fazla almak da marifet değil. Şimdi eskiler güzel sofralar donatmışlar. Bu saraydan başlıyor. En basit bir insan evine kadar Ramazan ayında farklı bir menü vardır.
Ramazan'da daha doğrusu sarayda da farklı bir menü mü var?
Farklı menüden kastım yani daha çok yemek vardır.
Çeşit.
Daha çok. Ramazan'a mahsus bazı yiyecekler de var ama farklı daha çoktur.
Mesela sarayda Ramazan'da en çok ne sofraya gelir? Ya da her iftarda, her sahurda mutlaka olan bir şey var mı?
Şimdi Ramazan ayının vazgeçilmez bir kere bir tatlısı var. Güllaç. Bu eskiden beri sevilen bir tatlıdır. Mutlaka zenginin de fakirin de güllacın piştiğini görüyoruz. Bazı yemekler zahmetlidir ve pahalıdır. Bu saray içinde böyledir. Ramazan ayında bunlar daha çok pişer. Neden? Gündüz yemek yemediniz zaten. İki öğünü, bir öğünü. İkincisi vaktiniz bol o yemeği hazırlamak için. Üçüncüsü de arzu ve iştahınız çok. Açsınız, akşamleyin. Daha bir
normalde yapmayacağınız bir yemeği yapıyorsunuz.
İştah ve sevgiyle hazırlanan yemekler çok daha güzel. Her iş öyledir ya, yemek de öyledir. Bu sarayın soğanlı yumurtası çok meşhurdur. Şimdi tabii Ramazan ayında hele uzun günlerde bu nasıl yenir? Yendikten sonra sabah nasıl yedir? Ayrı bir mesele. Ama dediğim gibi eskiler öyle çok yemiyorlardı.
Tadımlı, soğanlı pastırmalı yumurtadan bahsediyorsun. Sadece soğanlı.
Sadece soğanlı yumurta var. Bunun etli, kuşbaşılı, kıymalı ve pastırmalı olanı var. Tabii bu daha da ağır biliyorsunuz. Hı hı. Pastırma bizim milli yemeğimizdir. Türkler Orta Asya'da at üzerinde geçirdikleri zamanlarda kuru et kullanmayı adet haline getirmişler. Sucuk ve pastırma bu sebeple çok yaygındır bizim kültürümüzde. Hatta pastırma bastırmadan gelir. Atın eğriyle atın arasına koyarlar. At gittikçe çok sıcaktan o kendi içinde pişer ve çok lezzetli bir hale gelir. Belli yerlerden yapılır. Ramazan ayında pastırma sofraların vazgeçilmez aksesuarıdır. Yani bazılarına ağır gelebilir. Ama dediğim gibi tadımlık. Hı hı. Tadımlık, yoksa onu ye de bitir hastanelik ol değil. Bunun dışında sofrada mutlaka çorba. Çorba zaten biliyorsunuz Müslüman yiyeceğidir. Avrupa'da isterseniz menüye gelir. Burada da var. Hı-hı. Adı bile Araplardan geçme. Suup, şurbe, içilen şey demek oradan geliyor. Ama Osmanlı sofrası mutlaka var ve saraylarda mutlaka var. Bu çorbalar umumiyetle taneli çorba değildir. Taneli çorba Anadolu işidir. İçinde pirincin veya buğdayın veya arpanın olduğu çorbalar veya mercimeğin olduğu çorbalar. Saray çorbaları daha sıvı çorbalar. Çünkü arkasında neler neler gelecek.
Çok doldurmamak lazım.
Çok doldurmamak lazım. Ha bir de şunu anlatayım. Eskiden iftar topu atılır. Sofraya oturulur. Sofra başında iftar topu beklenir. Bunun malum duaları vardır. Normal zamanda yemek duasında edilmeyen dualar vardır. İşte bazen onun mealini veriyor. Ya Rabbi senin rızan için oruç tuttum. Allahümme leke sümtü ve bike amentü, sana iman ettim. Senin rızkı ve rızkı keftartu. Senin rızkınla orucumu açtım. Veli savma gadin şehri ramadana neveti. Yani yarınki ramazana da niyet ettim. Hmm. Bir de bunu da söylerler bazıları. Fe'firle ve makaddemtü. Ah ya Rabbi beni mağfiret eyle. Ya, diye bir duası var. Sonra yemeğe başlarlar. Neyle başlarlar? İftari yediklerle. Normalde bizim sabah kahvaltısında yediğimiz iftari yedikler Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezidir. Şimdi ben pek çok yerde görüyorum, iftari adeti bizden kalktı. Nasıl sofralarımızdan yoğurt ve hoşaf gittiyse, uzaklaştıysa, şerbet uzaklaştıysa, bu iftari yedikler de çok kişi tercih etmiyor. Bu iftari yedikler normalde kahvaltılıktır. Buna bazı ilaveler yapılır. Bir çeşit peynir varsa 3-4 çeşit peynir olur. Bir çeşit reçel değil, 3-4 çeşit reçel olur. 3-4 çeşit zeytin olur. Birkaç çeşit hurma olur. Eskiden hurma bulunurdu. Kuru tüketilen bir meyve olduğu için Hicaz, Tunus gibi, Irak gibi Osmanlı vilayetlerinden gelen hurmalar İstanbul'da bilinir ve yenirdi. Yani hurma bize sonradan bu tayyareyle hacca gidenlerden gelmiş bir adet değil. Mısır çarşısında muazzam hurmacılar vardı. Herkes Ramazan ayında sanki Ramazan'a mahsusmuş gibi Ramazan ayında hurma bulundururdu. Bir de Ramazan dışında hamile kadınlar kolay doğum yapsın diye hurma yedirirlerdi. Hurmadaki potasyum biliyorsunuz kasları güçlendirir.
Son iki ay evet.
Ama Ramazan'dan sonra mesela hurma bulamazdınız. Belki aktarlarda falan bulunurdu, sofralarda bulunmazdı. Nedense böyle bir adet. Bu iftariliklerin arasında pastırma, kavurma mutlaka. Yani pastırma yoksa mutlaka kavurma bulunur. Bazı yerlerde bu kuymak sadece Karadeniz'e mahsus bir yiyecek değildir. Osmanlı coğrafyasının her yerinde farklı malzemelerden. Orada mısır undan yapılıyor. Peynir konuyor. Bazı yerlerde normal undan yapılır. Peynir konmaz. Şekersiz bir un helvası gibi olur. Bazı yerlerde yine peynir konur. Bu mesela iftar sofralarında bulunan bir şey. İftar yediklerden bir oruçtan açarlar. Zemzem bulunur her sofralarda mutlaka. Normal zamanlarda suyla, malumunuz hurmayla, suyla oruç açmak sevaptır. Peygamberimiz bunu tatbik etmişler. Zeytini de buna kıyas etmişler. Zeytinle de açmak iyidir. Hatta Peygamberimizin soğuk zamanlarda hurmayla, sıcak zamanlarda suyla oruç açtığı rivayet ediliyor. Biraz bu işe dikkat edenler bu suyun zemzem olmasına da ayrıca ihtimam ederler. Bu da şart değil. İftar yedikten bir miktar, az bir miktar yiyip kifafı nefs, yani nefsini öldürdükten sonra namaza kalkılır. Eskiden beynamaz bile olsa herkes Ramazan ayında namaz kılar. Yani normal zaman namaz kılmayanlar bile Ramazan ayında nasıl içkiyi bırakıyorlar? Namazda kılarlar. Namaz cemaatle kılındıktan sonra sofraya oturulur ve ondan sonra işte hücum başlar. Biliyorsunuz eskiden yer sofrasında yemek yeniyordu. Aileler beraber yerler ama yani misafirler varsa erkekler ayrı, kadınlara ayrı sofralar çıkar. Büyük bakır siniler, altında tahta ayaklıklar etrafa dizilirler. Bir örtü serilir, örtü dizleri örtülür. Buradan yemek yenir. Anadolu'da ortadan yemek adettir. Sarayda da böyle. Fakat daha sonra Alafranga devrinde, Tanzimat'tan sonra hem ayrı ayrı tabaklarda yemek yemek hem masada yemek yemek adeti çıkmış ve saraylara da girmiştir. Sultan Abdülmecid'den itibaren artık hem yer sofrasında yemek yendiğini hem masalarda yemek yendiğini görüyoruz. Bu sofralar zengin sofralardır. Yemeğin birisi gelir, birisi gider. Çorba gelir, bitmeden kalkar. Çünkü insanlar sıradaki yemeği beklediği için kaşıklarını çekerler. Çorba bitmeden gider. Ondan sonra bir börek gelir. Ondan bir miktar alırlar, o gider. Ondan sonra sulu bir yemek gelir. Yahni yemeği gelir. Yahni etli sulu sebze yemeğine derler. Tek başına etten yapılana da yahni deniyor ama daha ziyade fasulye, bamya gibi sebzelerle yapılana yahni deniyor. Yahni yemeği gelir. Yahni gittikten sonra etli pilav gelir. O gittikten sonra artık evin hususiyetine göre ya ilave yemekler gelir veya yemek biter. Yemeğin sonunda da tatlı ikram edilir.
Sarayda böyle mi?
Sarayda da böyle. Bunun daha küçük ölçeklisi konaklarda, evlerde artık halka kadar intikal ediyor. Tekrar ediyorum, yemek sayısı fazladır. Yani normalde 3 çeşit ise 5 çeşittir. 5 ise 7
çeşittir. Ama porsiyonlar küçülüyor.
Ama porsiyonlar küçülüyor çünkü biliyorsunuz birkaç gün sonra insanlar artık fazla yemek istemezler Ramazan'da. Yani birkaç kaşık alınca doyar. Zaten insan o kadar yeter. Mide ona alıştığı için doyar. Onun için belli insanlar müstesna. İşte eski Beylerbeyi Camii imamı varmış. Aygır imam derlermiş ona. Oturduğu zaman 5-6 pastırmalı yumurtayı götürmüş. Zaten ölümü de ondan olmuş.
Evet.
Ondan olmuş. Bunlar kadar çok fıkralar anlatırlar.
İşte dili şişmiş.
Adamcağız işte yemiş. Şeyde iftarda komaya girmiş. Ondan sonra onu hastaneye götürürken yani bir at arabasına koymuşlar. Doktora götürüyorlar. Yanına da arkadaşı oturmuş. Ondan sonra ışıklara bakınca demiş ki yandaki, acaba şuralarda da iftar davetleri mi var? Arabacı demiş ki ya siz doymadınız mı demiş. Muazzam bir iftardan geliyorsunuz. Evet. Doydu diye rahmetli ederler demiş. Yani insan
anca ölünce
doyar. Anca ölünce. Hatta böyle o hasta da hasta içinde anlatırken gözlerini açmış. Böyle acaba şu yıldızları görüyor ya. Hı-hı. Biraz da kafada dumanlı. Ama çok iftar daveti vardı. Işıklar yanıyor. Yani çok ışık demek. Biliyorsun misafir demek. İşte bunun gibi şeyleri anlatırlar. İşte ne zaman insan doymuş olur. Kemeri patlarsa doymuş olur. İşte arkaya düştüğü zaman doymuş. Bununla alakalı çok fıkralar anlatılır. Evet. İyi yiyenler vardır. Oturduğu zaman esaslı yiyenler vardır. Ama herkes öyle değildir. Neden öyle diyorum? Az olduğu için anlatıla gelmiş. Bu zamana kadar anlatıla gelmiş. Böyle insanlar var ve bunlar karikatür. Biraz da milleti güldürmek için yapar onlar. Bu zamana kadar o karikatürize edilmiş. Şimdi az az yenir yemekler ve ondan sonrasına geçsin diye. Bir de eskilerin bir adeti vardır. Sofraya hangi yemeğin geleceğini önceden ilan ederler. Bazen ortaya dizilir. Herkes görür ama her yemek ortaya dizilemediği için sarayda bu işe teşrifata bakan ağa hangi yemeklerin olduğunu söyler ki sevdiği bir yemek varsa
beklesin.
Ama umumiyette zaten Ramazan ayında bir diğerde ziyafetler 3-5 yukarı aynıdır. Yani mutlaka sevdiğiniz bir yemeğe kavuşursunuz.
Peki bazılarıyla anılmış yemekler var mı? Yani mesela hoşafın soğuk tutulması ile ilgili şimdi, hikayeyi biliyoruz. Onun gibi
Sultan Mahmud'un meşhur hikayesidir o. Dürrüzade Abdullah Efendi'yi ziyarete gitmiş. Tesadüfen böyle birden ani olarak gitmiş ve
eskiden öyle iftara da gidilirdi. Evet.
Padişahın böyle bir nazı var. Padişah biraz da denemek için, biraz da sürpriz yapmak için değişik bir padişah malum. Karşıya geçmişler. Karşıda dinlenirken hadi demişler Şeyhülislam Abdullah Efendi'ye ziyarete gidelim. Ama zaten Abdullah Efendi namlı birisi. Dürrizade diye biliniyor. Sultantepe'nin beri tarafında evi var.
Sofraları da meşhur.
Sofraları meşhur. Şimdi uzaktan padişah ve alayının geldiği görünce padişah bir tık yanı başına gelmiyor ki. Hanem telaşlanıyor, ağalar telaşlanıyor. Efendim diyorlar, padişah geliyor yemeğe. Belli yani. Hı. Hiç telaş eseri göstermiyor. Hemen ağalara haber veriyor ki, haremin yemeğini diyor, selamlar versinler. Haremdekiler mutfaktan tedarik görsünler.
Başının içerisine baksın.
Mutfak zaten dolu. Harem yemeği de selamlar veriliyor. Yani takviye ediyor. Selam gibi zaten kim bilir ne kadar dolu ki. Neyse padişah fevkalade memnun kalıyor yemeklerden. Ve sunumu da güzelmiş. Zevkli bir insanmış. Çorba kaselerinden sadece şaşırıyor, diyor ki çorba kaseleri neden şeyler gibi yemek tabakları kadar süslü değil. Diyor, ben buz dondururum diyor. Hoşafın içine buz atarsanız tadı bozuluyor. Buzdan kaseler yaptırıyorum. Hoşafı onun içine koyuyorum ki soğukluğunu tabii şekilde muhafaza etsin. Onun için padişah diyor ki servet bazılarına yakışıyor. Dürrüzade de onlardan birisi.
Evet, bu yani konuştuğumuz işte, konu aslında.
Yani bir adama servet verdin mi onun gibi yaşayacak. Süflü bir adamsa yani o adam kınanır yani, kınanır. Siz bakmayın.
Hele eskiden daha da çok kınanırmış.
Beş vakit doyuyorsun dediğine bakmayın. O insanlar onu kınarlar. Ne süfle adam derler. Yani o öyledir, öyle bir hakikattir. Şimdi hoşaf sofraların vazgeçilmezi, bunu zaten söyledik. Şerbet sofraların vazgeçilmezi. Ve yemek sonrası kahve. Malum kahvenin bize gelişi 500 senelik bir mazisi var. Kahve içip yan yoktur. Ve yemek sonrası mutlaka kahve ikram edilir. Kahveyle beraber de lokum. Şimdi bu iftar davetleri İki çeşit. Bir davetlilere mahsus iftar davetleri ve de umuma mahsus iftar davetleri. Umuma mahsus iftar davetleri Eskiler konakların kapısını açarlar. Eski konakların girişinde büyük bir avlu olur. Bu büyük avluya sofralar kurulur. Kapı açık. Dışarıdan geçen içeriye girer. Bir yere oturur, boş bulunduğu yere, ve yemeğini yer. Sen nereden geldin? Sen kimsin? Demezler. Yukarıya ne çıkıyorsa aşağıdakine de belki bir kademe düşük bir servis kalitesiyle onlara da ikram edilir.
Yemek aynı.
Yemek aynıdır, evet. Hı-hı. Yemek aynıdır. Üst katta veya selamlık dairesinde ise ev sahibi misafirleriyle yemek yer. Yer sofrasında yemek yerler. Biliyorsun, erkekler ayrı, kadınlar ayrı yemek yerler. Bu pek çok konakta 30 gün boyunca devam eder.
Bir sayısı var mı? Yani mesela birisini, yani bir iftara davet ettiğinizde, işte o yer sofralarından hareketle soruyorum. Yani en fazla 20 kişi olur bir davet diyeceğiniz.
Yer sofrasında bir 6 kişi rahat oturur. Büyük siniler gördüm, hı-hı, ben onları. Bir selamlık dairesi düşünün, büyük bir selamlık dairesine. Bu sofralardan en az 4, en fazla 10 tane konulur. 10 tane konulursa bir selamlığa 60 kişi sığabilir. Yani zaten bu kadar kalabalık da olmaz. Çok kalabalık davetler belli zamanlara mahsustur. 30 gün süren davetten bahsediyoruz. Zenginler çok davetlere gitmez. Onlar evinde davetli kabul ederler.
Hmm.
Çok nadir giderler. Yani hatırlı kimseler. Herkes onlara gider. Mesela padişah hiç kimse iftara gitmez. Çok nadiren hocasına, Şeyhülislam'a veya bir sadrazama veya bir hukuku olan birisine gider. Bu da çok nadirdir. Kız kardeşine, halasına, hı-hı, o da nadirdir. Bu da son zaman padişahları için çok anlatılır. Ama gene nadirdir. Tabii padişah hiçbir zaman davetlerle oturmaz. Padişahlar hiçbir zaman, iftar olsun, başka zaman olsun, davetlerle oturmaz. İlk defa davetlerle oturan padişah Sultan Abdülmecit olmuştur. Birkaç kere. Sultan Abdülhamit, o da bir iki kere. Mebuslarla bir yemek olmuş. Mesela o veya bir yabancı misafir, ecnebi imparator, onun dışında hiçbir
ailesiyle
zaman.
Bile
ailesi tabii, ailesi zaman. Nadiren. Sultan Hamit'e mahsus o. Sultan Abdülmecit birkaç kere ailesiyle yemek yemiş. Oğullarıyla veya hanımlarıyla, ama nadirdir yine.
Hep tek başına.
Hep tek başına, kendi dairesinde yer. Sultan Abdülhamit de ilk zamanlarda böyle, son zamanlarında umumiyetle müşfika kadın efendiyle yemek yiyor. Yani fakat o yemek yiyor derken hanım ondan yemek yemiyor, hanım onunla beraber oturuyor.
Ha, yemiyorlar.
Her zaman yemezler, evet. Padişahın yanında yemek yemek biraz saygısızlık olur yani. O anda bir şey söyleyecek, dinlemeniz lazım, bir hizmet icap eder. Yani ev sahibi Türk töresinde misafirle beraber yemek yemez. Ev sahibi oturur sofraya, hı hı, hizmet eder. Hiç ummadığınız, yani kelli felli adamlar bile basit de olsa hizmet. Yani hemen oturayım baş köşeye, löp löp löp yutayım, hizmetçiler getirsin. Öyle bir adet yok, Türk töresine ama bahsediyorum. Bu sonradan değişmiş olabilir, değişti de nitekim. Ama Türk töresinde böyledir. Evin oğulları, damatları oradalarsa hiçbiri sofraya oturmazlar.
Kalabalık misafirden bahsediyoruz.
Bile, kalabalık misafirlerde. Hizmetçi bile var. Yani hususi şey aynı. Kalabalık misafir. Hizmetçi bile varsa yemeğe onlar nezaret eder. Zaten hizmetçiler bu işleri ayarlarlar da. Hizmetçiler gözleriyle nerede ne boşaldığı, nerede ne, aynalar koyarlarmış eskiden. Yemek davetlerinin olduğu yerlere.
Görebilsinler.
Oradan görüyor kimin yemeği bitti. Şimdi buradan baksa göremiyor. Ama aynaya bakınca görüyor yemek bitti. Hemen anında yetişsin hizmetkarın. Lebibi, yani anlayışlısı, hı hı, makbuldür. Çok iş yapanı değil. Bir de çok iş yapana kıymet verir. Anlayışlı hizmetkar yeter. Az iş yapsın, ağır iş yapsın ama anlayışlı olsun. Anlayışlı değilse hızlı iş yapsın, çok iş yapmış, kıymeti yok ki. Bir daha yapmak lazım.
Tabii bir çünkü de kırıp döktüğünü toplamak da gerekebilir.
Şimdi Arifi Paşa konağı var mesela. Bugün İstanbul Belediyesi'nin olduğu yerde, Şehzade başında muazzam bir konak. Arif Paşa zamanın Sultan Aziz ve Sultan Hamid zamanı ricalinden sadrazamlık yapmış. Muazzam cömert bir adam. Hatta o vefat ettiği zaman etrafındaki komşular ağlamışlar. Demişler ki hem Arife Paşa'ya ağlıyoruz, hem boş kalan sofralarımıza ağlıyoruz. Çünkü Arife Paşa her 30 gün davetlisi var. Kapısının yazın hatta bahçeleri kurarmış. Açık havada sofraları. Gelen giden geçiyor. Adam diyor ki ben Arife Paşa diyeceğim bugün. Yemekler de güzel. O giriyor orada yiyor. Niye geldin? Bir de sonrası var. Arife Paşa ölünce herkes ağlamışlar. Bir de millete yemek gönderiyor etrafa.
Gelemeyenlere.
Şimdi daha önce de anlatmıştık bunu. Eski zenginler her zaman, sadece Ramazan'da değil, etrafa yemek gönderirler tablalarla. Arife Paşa'nın konağı da, başka böyleleri de var. İftardan önce tablalarla ve iftardan sonra sahurda yemeleri için tablalarla civar evlere yemek gidiyor. İftarda değil belki, çünkü iftar hazırlığı var, ama iftar, çünkü zaten gelip yiyebilir herkes. Hı hı. Tablalara konu. Dünyanın yemeği arttı zaten. Onlar ertesi güne kalmaz. Yani iftarda artan yemek
ertesi gün yenmez.
Ertesi gün yenmez. Hatta sahurda bile yenmez. bütün onlar tablalara konup bütün mahalle, zenginler için söylüyorum. Bütün sarayda da böyledir. Sarayda iftar için çıkan yemek sahura yenmez. Ertesi güne hiç yenmez. Asla. O derhal tablalara konur, üzerleri örtülür ve civardaki evlere fakir, dağıtılır. Zengin ayırmadan dağıtılır. Dağıtılır. Pek çok evlerin bacası yoktur. Bir de en mühimi, onu da söyleyelim ve bitirelim. Eski Türk nezaketi ve nezaheti, ince düşüncesi. Gelen davetlilere, gelen davetlilerin ev sahibine teşekkür etmesi lazım, değil mi? O zaten teşekkür eder. Ev sahibi de ona teşekkür ediyor. Efendim, kalktınız geldiniz benim evime. Hiç alışmadığınız yemekleri belki, hiç alışmadığınız insanlarla belki, hiç alışmadığınız şekilde belki yediniz. Size minnettarım. Benim sevap kazanmama vasıta oldunuz. Cenab-ı Hak benim vasıtamla size ikram etti. Bana bu şerefi bahşettiniz. Lütfen bunun karşılığında şu naçiz, kıymetsiz hediyeyi kabul edin diye bir peşkir, önlük, havlu, destmal hediye eder.
Ya da.
Mendil.
Ya da.
Ama altın. Mendilin kenarında para bağlıdır. Ha, evet, çünkü elden para vermek ayıptır misafire. Hediye için para vermek ayıp karşılandığı için umumiyetle kenarına bağlanır. Alanlar zaten onun ağırlığından bunun havlu mendil olmadığını anlarlar. Hatta bayramlarda çocuklara da parayı çoraba veya mendile bağlar verirlerdi. Sonra para düştü, çorap ve mendil kaldı. Tamam. Ne yapsın? Cemiyet fakirleşince.
Ne yapsın en azından?
Buna diş kirası deniyor. Bakın ismi bile enteresan. Dişinizi kiraladık. Bu da ücretidir. Lütfen kabul ediniz.
Evet, o incelikleri daha yani hatırlanacak daha kim bilir ne incelikler var. Çok teşekkür ederim bugün için. Tekrar görüşmek üzere.